Ayrım 19. Neden öldürüldüler? Orhan Tuleylioğlu. Sayfa 235. Cevat Yurdakul. 1942-28 Eylül 1979. Cevat Yurdakul 1942 yılında Ordu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladıktan sonra 1962 yılında Ankara Polis Koleji'nden mezun oldu. 1965 yılında Polis Enstitüsü yüksek kısmını da bitirdikten sonra komiser muavini olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde mesleğe başladı. 1966-68 yılları arasında tank subayı olarak askerliğini yaptı. Askerlik sonrası Ankara Trafik Müdürlüğü'nde iken çeşitli güvenlik konularında kurs görmek üzere Fransa'ya gönderildi. 1970 yılında yurda dönerek yine Ankara Trafik Müdürlüğü'ndeki görevine devam etti. Şark hizmetini 1971-72 yılları arasında Kars Trafik Büro Amiri olarak yaptı. 1972 yılından sonra 5 yıl süreyle Ankara Polis Eğitim Merkezi'nde meslek dersleri ve trafik öğretmenliği yaptı. Öğretmenlik görevinin yanı sıra Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü'nü bitirerek kamu yönetimi uzmanı oldu. Bütün bu görevleri sürdürürken Hacettepe Üniversitesi Fransız Filolojisi'nde de devam etti. 1977 yılında Haziran ayında Emniyet Müdürü oldu. Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, 28 Eylül 1979 sabahı lojmanına 150 metre uzaklıkta otomobiline sıkılan 29 mermiden 4'ünün başına ve göğsüne isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Yurdakul öldürülen ilk emniyet müdürüydü. Hatay Emniyet Müdürü iken başarılı çalışmalarıyla tanınan Cevat Yurdakul, öldürülüşünden yaklaşık 6 ay önce terör olaylarının gittikçe arttığı cadı kazanı Adana'ya Bülent Ecevit hükümeti döneminde atandı. Yurdakul, Ülkücülerin Kalesi Adana'da göreve başladığı gün gazetecilere yaptığı açıklamada "Ben sağ ve sol bilmem. Eline silahı kim alırsa alsın karşısında bizi bulacak. Bu kentte silahlı eylemcilere yer yok. Canım pahasına da olsa terörü önleyeceğim" diyordu. Dönemin en genç emniyet müdürü olan Yurdakul, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün başına getirilişinde 36 yaşındaydı. Yurdakul hızla çalışmaya başlamıştı. O güne kadar faili meçhul kalan olayların üzerine ısrarla gidiyor, 6 ay gibi kısa bir sürede 17 cinayeti aydınlatıp 50'den fazla sağ ve sol eylemciyi yakalıyordu. Cevat Yurdakul yalnız terör ve teröristlerle uğraşmıyor, kara borsayla veya yolsuzluklarla da mücadele ediyordu. Stok yaparak yağ sıkıntısına yol açtığı belirttiği 3 fabrikaya baskın düzenliyor, 500 ton margarinle 10 bin ton ham yağ stoku ele geçiriyor. Büyük boyutta ehliyet yolsuzluğunu da ortaya çıkarıyor ve olaya adı karışan emniyetçilerle Adana Belediye Başkanı Selahattin Çolak'ın akrabalarını gözaltına alıyordu. Bu olaydan sonra Yurdakul'un CHP'li belediye başkanı Çolak'la da arası açılacaktı. Yurdakul'un Adana Sıkı Yönetim Komutanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü arasında kurulması gereken koordinasyonun konusunda kimi sıkıntıları vardı. Yurdakul'un sıkı yönetim makamları ile tartışmalarının odak noktasını olaya önce polis müdahale etsin, yetişemediği noktada biz gelelim savı oluşturuyordu. Yurdakul elindeki personelin yetersiz olduğunu, genel müdürlükten sürekli istediği amir kadrolarının gelmediğini ve polisin teçhizatının yetersiz olduğunu her fırsatta belirterek, madem ki sıkı yönetim var, bizden önce onların önlem alması, polisi rahatlatması, hiç olmazsa önemli olaylara beraber gidip yardımlaşılması gerekiyordu. Tüm bu olumsuz koşullara karşın Yurdakul var gücüyle çalışıyor ve ilk planda 7 kişinin katil olarak aranan Yunus Uzun'un ve 6 kişiyi öldürmek, bombalama ve silahlı tarama eylemlerinden aranan Ferhat Tüysüz adlı sağ eylemcileri yakalıyordu. Bu eylemcilerin itirafları üzerine MHP Adana Merkez İlçe Başkanı Adem Eroğlu, Yurdakul tarafından tutuklandı. Bu tutuklamalar üzerine Adanalı ülkücüler arasında Yurdakul'a karşı çok büyük bir tepki oluştu. 1979 yılı içinde Güney illerinde gezdiye çıkan Süleyman Demirel, Adana havaalanında kurulmuş polis kordonunu görünce kızmış, kordonun çekilmesini istemişti. Polis kordonunun sıkı yönetim komutanlığınca yapılan planın parçası olduğundan emniyet müdürü Yurdakul'u telsizle sıkı yönetimi arayıp "Ne yapayım?" diye sormuştu. Plan aynen uygulanacak cevabı üzerine Yurdakul, Demirel'in talebini reddetmişti. Demirel ertesi gün basına, "Bizimle ilgili tedbir almalarının bizi korumakla ilgisi yok. Bu tip olaylarla birkaç kez karşılaştım ama yapanların yanına kar bırakmadım. Kim yaptıysa yanına bırakmayacağım" diyecekti. Bu arada Yurdakul tehdit mektupları da alıyordu. Adana cezaevinde bulunan sağ eylemci Yunus Uzun da cezaevi müdür yardımcısının odasından telefon ederek Yurdakul'u tehdit ediyor, öldürüleceğini söylüyordu. MHP Adana İl Başkanı Akkülah basına yaptığı açıklamada, Adana'da sükunetin sağlanması için emniyet örgütü defolup gitmelidir, değişmelidir diyordu. MHP Milletvekili Cengiz Gökçek her gün gazetesinde 1 Eylül 1979 tarihinde manşetten yayınlanan demecinde Yurdakul'u hedef alarak emniyet müdürü militanları MHP'ye saldırıyor diyordu. Ve en önemlisi MHP milletvekilleri Cengiz Gökçek ve Ali Gürbüz Adana'da bir basın toplantısı düzenliyorlar. Cevat Yurdakul görevi bıraksak da yurt dışına kaçsa da yakasını elimizden kurtaramayacak diyorlardı. Bunu takip eden günlerde her gün gazetesinde sık sık Yurdakul'u saldırılmaktaydı. 19 Eylül 1979 günü Adana yine kanlı bir katliama sahne olmuştu. Adana Yapı Meslek Lisesi öğretmenler lojmanı silahlı iki kişi tarafından basılmış, olayda 7 öğretmen öldürülmüştü. Yurdakul var gücüyle olayı aydınlatmaya çalışıyordu. Ne var ki 20 Eylül günü MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu televizyonda yaptığı konuşmada 7 öğretmenin öldürülmesinin sorumlusu olarak Adana valisini ve emniyet müdürünü gösterdi. 28 Eylül sabahı Yurdakul'un makam aracı Cumhuriyet Caddesi ile Adalet Caddesi'nin kesiştiği kavşağa gelirken pusuda bekleyen bir araç yolu kapatıyor. Araçta iki saldırgan ile kaldırımda bekleyen bir saldırgan makam aracını yaylım ateşine tutuyordu. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken Yurdakul aldığı kurşunlarla olay yerinde ölüyor. Makam şoförü Ethem Kurtlapa araçta bulunan kayınpederi Muammer Önel ağır yaralanıyordu. Olayın geçtiği kavşaktaki dükkanın önünde oturan 80 yaşındaki Ali İneci de aldığı kurşunlarla hayatını kaybediyordu. Yurdakul'un öldürülmesine tepki gösteren on binlerce Adanalı yürüdü. Halk, müdürümüzün katilleri bulunsun diye haykırıyordu. Polisin yürüyüşe müdahale etmesi üzerine çatışmalar yaşandı. Ankara ve Ordu'daki cenaze törenlerinde polis ve öğrenciler karşı karşıya geldi. Öğrenciler Adana Sık Yönetim Komutanı'nı cinayetten sorumlu tutuyorlar ve görevden alınmasını istiyorlardı. Yurdakul, Baba Cevat, iyilik sembolümüz, müdürümüz pankartlarıyla uğurlandı. Cinayetin ardından olayın sanıklarını yakalamak amacıyla Adana Emniyeti'nin yaptığı araştırmada şüphelilerin MHP binasına girdikleri haber alındı. Adana Sık Yönetim Komutanlığı'ndan parti binasının aranması için izin istendi. Ancak Sık Yönetim buna izin vermedi. Adana Emniyeti'ndeki polislerin bir bölümü emniyet binası önünde toplanarak katilleri Sık Yönetim yakalasın diyerek protesto ettiler. Bir gün göreve çıkmayan polisler telsizleri kapattı. Polisler telsizlerini açtıklarında ise yalnızca Adana Sık Yönetim Komutanı'ndan küfür dinliyorlardı. Direnişe geçen 191 polisten 25'i gözaltına alındı. Bu kişilerden 14'ü Adana Sık Yönetim Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandı. Tutuklananların hepsi rütbeli polislerdi. Cinayetten 4 gün sonra Adana'ya gelen Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, Adana Emniyet Müdürlüğü görevini tüm itirazlara karşı vekaleten İl Jandarma Alay Komutanı Osman Çitsim'e verdi. Bir yıldan fazla bir süre yürütülen soruşturmada hiçbir şey elde edilemedi. Pek çok isim geçmiş ama dava açılabilecek ne bir somut delil bulunabilmişti ne de tek bir kişi yakalanmıştı. Dava açılmadan 12 Eylül 1980'e gelindi. Ülkücü Gençlik Derneği, Adana İl 2. Başkanı olarak Kadir Akgüllü, 20 Kasım 1980'de yakalandı. Verdiği ifadede Cevat Yurdakul'un öldürülmesinde kendisinin de katıldığını, Yurdakul'un öldürülmesi olayını MHP İl Yönetim Kurulu üyesi Muhtar Sezai Durmaz'ın evinde planladığını belirterek, Mustafa Gülnar, Yücel İrik ve Halil İbrahim Altınışık'ın adlarını veriyordu. Ancak Akgüllü daha sonra bu ifadesini işkence ile alındığını ve olaydan hiç haberi olmadığını ileri sürdü. Cinayetin ülkücüler Halil İbrahim Altınışık, Mustafa Gülnar ve Kadir Akgüllü tarafından işlendiği belirlendi. Katillerin şoförlüğünü ise Yücel İrik yapmıştı. Yücel İrik, Kadir Akgüllü ve Mustafa Gülnar daha sonra emniyet ifadelerini reddediyorlar. Biz öldürmedik diyorlardı. Ancak sanık Halil İbrahim Altınışık, askeri savcıya verdiği ifadede emniyet ifadesini kabul ediyor, Cevat Yurdakul'u öldürdüklerini söylüyordu. Ankara Sık Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığında yürütülen MHP ve ülkücü kuruluşlar soruşturması ilerledikçe Cevat Yurdakul'un öldürülmesi olayının kimin planladığı ortaya çıkmaktaydı. İddianamede Alparslan Türkeş'in, Adem Eroğlu, Hasan Sabri Erdem ve Mehmet Sakarya'ya emniyet müdürünün öldürülmesi için emir verdiği yer aldı. Cinayette kullanılan silahlar ise Kenan Devici adlı ülkücünün evinde bulundu. Adana Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı tam da cinayetin aydınlanmasına yaklaşıldığı bir sırada davanın Ankara'daki MHP ve ülkücü kuruluşlar davasıyla birleştirilmesine karar verdi. MHP davasının Adana bölgesi sanıkları esas davadan tefrik edilince Yurdakul'u öldürenlerin başka bir davada azmettirdikleri iddia edilenlerin başka bir davada yargılanmaları gibi garip bir durum doğdu. Ama zaten askeri savcılık esas hakkındaki mütalasında iddianamedeki bazı görüşlerden vazgeçmiş, Erdem ve Sakarya hakkındaki iddialarını geri almıştı. Yurdakul'un katilleri adam öldürmekten yargılandı. Alparslan Türkeş'in de bu olayla ilgili olarak herhangi bir yerde adı geçmiyordu artık. Ülker Yurdakul. Onun için görev her şeyden önceydi. Cevat Yurdakul ile nasıl tanıştınız? Cevat 1965 Haziran'da polis enstitüsünden mezun olmuş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde komiser yardımcısı olarak atanmıştı. Ben de o tarihlerde aynı yerde polis memuru olarak görev yapıyordum. O dönemde arkadaşlık kurmak şimdiki gibi değildi. Cevat göreve geldiğinden 6 ay sonra arkadaşlık teklifinde bulundu. Size duygularımı açmak istiyorum. Bunu yazarak mı yoksa konuşarak mı yapayım dedi. O zamanki toplumsal değerlere göre ve kendim de mütasip yetiştiğim için yazarak yanıtını verdim. Bir mektup yazdı. Bu öyle güzel bir mektuptu ki şiir gibi. İnsanı yüreğinden çarpan cümlelerle bezenmişti. Bu mektupla başlayan arkadaşlığımız duygusal bir boyut kazandı. 1968 yılında evlendik. İş ortamında nasıldı? Son derece disiplinliydi. Onun için görev her şeyden öndeydi. Dürüstlük, sevgi, saygı, hukuksal kurallar, normlara uygunluk gibi temel prensipleri vardı. İş arkadaşlarına son derece sevecen davranırdı. Zaten çok güler yüzlü, tatlı dilli, insana güven veren bir kişiydi. Beni de etkileyen bu yönü oldu herhalde. Kesinlikle prensiplerinden taviz vermeyen bir yapıya sahipti. Çok şakacı, ideal bir babaydı. Her yaz tatilinde orduya giderdik. Yıllık izinlerimizi fındık zamanını ayarlayarak ailecek fındık toplamaya giderdik. Bu olayı Cevat bir görev olarak değerlendirirdi. Daha sonra 1969 yılında bir kız bir erkek ikiz yavrularımız dünyaya geldi. Ama Cevat yavrularını 6 aylık iken görebildi. Karşılıklı anlaşma çerçevesinde 6 aylık mesleki bir eğitim kursuna katılmak üzere Fransa'ya gitmişti. Döndükten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü trafik hizmetlerinde göreve devam etti. Bu arada önce Orta Doğu Anma İdaresi lisans programını bitirdi. Buradaki tezi ise trafikte halkla ilişkiler idi. Burayı bitirdikten sonra Ticari Bilimler Akademisi'nde master programını bitirdi. Buradaki tezi ise disiplin idi. Onun için en önemlisi halk idi. Neden polis mesleğini seçti? Özel bir yatkınlığı var mıydı? O zamanki zor hayat koşulları içerisinde okumak için yatılı bir okula gitmek zorundaydı. Aslında polislik mesleği de onun kişiliğine uyuyordu. O tarihlerde hem yatılı okulup hem de üniversiteye devam etmek mümkün değildi. O zaman üniversite sınavlarına girmiş, bildiğim kadarıyla hukuk fakültesini kazanmış. Ama kayıt olamamıştı. Bunun için her zaman hayıflanırdı. Adana'ya gitmeden önce nerede görev yaptı? Fransa dönüşünde Ankara ve Emniyet Genel Müdürlüğü trafik hizmetlerinde çalıştı. 1971 yılında şark hizmeti olarak Kars'a tayin çıktı. Kars'ta trafik büro amiri olarak görev yaptı. Yerel gazetelerde sürekli eğitici yazılar yazıyordu. O tarihte Kars valisi olan Sayın Orhan Erbu, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Ankara'ya geldikten sonra ilk defa polis adaylarını yetiştiren polis eğitim merkezini kurdu. Cevat'ı da Kars'tan iyi tanıdığı için merkezde ders vermesi amacıyla 1973 yılında Ankara'ya atadı. 1977 yılı sonlarında Hatay'a ilk emniyet müdürü olarak ataması yapıldı. Adana o sıralarda kaynayan bir kazandı. Her türlü olumsuzluğun olduğu bir yerdi. Yapısı itibariyle mücadeleci, cesaretli ve atak olduğu için bende bir korku oluşmuştu. O sıralarda Sayın Bülent Ecevit Başbakan, Sayın Hasan Fehmi Güneş İçişleri Bakanı'ydı. Bir siyasi görüşü var mıydı? Öncelikle vatan için hizmet aşkı ile dolu devletine ve vatandaşlarına son derece bağlı, sosyal adaleti gözeten bir yapısı vardı. Sosyal demokrat bir insandı. Görevini layıkıyla yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet kuşağının evlatlarındandı. Hatta Adana'da göreve başlarken küçük cep defterinin ilk sayfasına "Barış içinde esenlik ve başarı önce halkımın, toplumun, sonra benim olsun" yazmış, insani değerleri önde tutardı. Tarafsızlığı kendine görev edinmişti. Tehdit alıyor muydu? Alıyordu. Ama ben üzülürüm diye bana bundan hiç söz etmezdi. Çocukların eğitim birinci plana almıştı. Bırakırsak çocukları bir sorun olur diye korktuk. Dolayısıyla ben pek yanında olamadım. Hep yalnız kaldı. Çocuklar ilkokulu bitirdikten sonra çocukları da alarak Adana'ya gittim. Cevat masasını hiçbir şekilde elletmezdi. Her zaman için masası dosyalarla, kağıtlarla, kitaplarla doluydu. Bir gün masasında bir yazı dikkatimi çekti. Gazetelerden kesilmiş, değişik karakterdeki harflerden oluşan bu yazıda "Öldürüleceksin" yazıyordu. Yazıyı gördüğümü fark edince, "Önemli değil, üzerinde durma, boş ver," dedi. Ama ben artık her geçen gün olaylardan sonra tabii kulağıma da bazı duyumlar gelmeye başlamıştı. Korkuyordum. O sırada koruma konusu gündeme geldi. Koruma istemedi. O daha çok çocuklarımıza bir şey olur diye çok korkuyordu. En büyük korkusu buydu. Hatta öldürülmeden bir gün önce gece evi hiç nedensiz yere her 5 dakikada bir arıyor, "Ne yapıyorsunuz çocuklar, ne yapıyor?" diye soruyordu. Şunu derdi, "Eğer kafalarına koydularsa bunu mutlaka yaparlar. 2-3 yuva yıkılacağına bir yuva yıkılsın." Bu olaydan sonra il emniyet müdürlerine koruma sistemi getirildi. Sizce neden hedef seçildi? Cevat liderlik vasıflarına sahipti. Adana'ya geldiğinde azim ve kararlılıkla göreve başladı. Adana'da göreve başlar başlamaz olayların üzerine gitmeye başladı. Bir yandan yolsuzluklarla, bir yandan terör olaylarıyla mücadele ediyordu. Görevi sırasında aydınlanmamış pek çok olayı aydınlattı. Büyük bir baskı görüyordu. Ne olursa olsun, kim olursa olsun, doğru neyse onu yapacağım diyordu. Cevat öldürülmeden bir hafta önce Bülent Ecevit Adana'ya gelmişti. Gizli bir görüşme yapmışlardı. Cevat daha sonra bana, "Çok şükür bütün bildiklerimi anlattım. Artık ölsem de gam yemem," demişti. Ne olup bittiği konusunda Sayın Ecevit'in her şeyi bildiğine inanıyorum. Ne konuştuklarını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Uğraştığı dosyalar nelerdi biliyor musunuz? O konularda da bir bilgim yok. Sordum, soruşturdum, arkadaşlarından özel olarak ilgilendiği bir şey olup olmadığını. Ölümün ardından çekmecesinde hiçbir dosyaya rastlanmadı. Tüm tehdit mektuplarının, özel dosyaların çekmecesinde kilitli olduğunu biliyordum. Bu dosyaların ve belgelerin hepsi cinayetin ardından yok oldu. Masasında bir şey bulunamadı. Adana Yapı Meslek Lisesi öğretmenler lojmanında 7 öğretmenin öldürülmesi olayı Cevat'ı çok sarsmıştı. Bana, "Onların katillerini ortaya çıkaracağım," demişti. Olay nasıl oldu? Ben trafik şubesinde görev yapıyordum. Şube şehir dışındaydı. O dönemin trafik müdürü sabahları beni evden alırdı. Başkomiserdim. 28 Eylül sabahı her zaman olduğu gibi ben evden önce çıktım. Çocuklar ortaokula yazdırılacaktı ve nüfus cüzdanları gerekiyordu. Babam da nüfus cüzdanlarını getirmiş ve o sabah tekrar Ankara'ya dönecekti. Cevat babamla birlikte oturduğumuz evden çıkmışlar. Babamı garaja bırakıp aynı güzergâhtaki işine gidecekti. Evin yakındaki kavşakta terörist katiller pusu kurmuşlar. Keresteciler çarşısının çok yakınında önceden şoförünü öldürerek gasp ettikleri bir otomobil ile yolu kapatmışlar. Bunun üzerine Cevat'ın aracı durmak zorunda kalmış. Araçtan inen 2 kişi ve yaya bekleyen bir kişi aracı çapraz ateşe almışlar. Otomobilde 28 mermi bulunmuş. Cevat ilk kurşunu başından ve göğsünden almış. Hemen oracıkta hayatını kaybetmiş. Atılan kurşunlardan şoför göğsünden, babam başından yara aldı. Şoförün hayatının direksiyona eğilmesi kurtarmış. Babam da başından aldığı kurşunla 5 yıl yaşadı. Kurşunu çıkaramadılar. Çok fazla kan kaybetti. Olay sırasında ölmedi ama bu olay hayatını erken kaybetmesine neden oldu. 19. ayrımın sonu, sayfa 248.